size İsa'nın hayatından gerçek hikayeyi anlatacağım. Bu olay Simon adlı bir Farisi'nin evinde meydana geldi. İncil'de Farisiler hakkında yazılan şeyler çoğunlukla olumsuzdu. Örneğin Luka 11. bölüm, Rab ona şöyle dedi: "Siz Farisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar, dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kapılarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey Farisiler, siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını veriyorsunuz de, adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey Farisiler, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize, insanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz." Wow, İsa onlara çok sert eleştiriyordu, değil mi? O zaman Farisiler kimdir? Onlar çok dindar Yahudi bir gruptu. Topluluğa göre Farisiler erdemli, doğru, dindar adamlardı. Özellikle Musa'nın yasalarını okuyup öğretiyorlardı. Aynı zamanda daha fazla koşullar ve kurallara ekleyip vurgularlardı ve her kuralı titizlikle yerine getirirlerdi ve böylece başkalarına öğretiyorlardı. Şimdi Luka'dan okuyalım bizim hikayemiz. Farisilerden şimdi gel, tamam ben başlayayım. Farisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Farisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kente günahkar olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Farisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince, kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla onun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağ üzerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Farisi bunu görünce kendi kendine, "Bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı," dedi. Bunun üzerine İsa Farisi'ye, "Simon," dedi, "sana bir söyleyeceğim var." O da, "Buyur öğretmenim," dedi. "Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever?" "Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan," diye yanıtladı. İsa ona, "Doğru söyledin," dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunlara söyledi. Bu kadına, görüyor musun? Ben senin evine geldim, ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı göz yaşlarıyla ıslatıp, saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahlara bağışlanmıştı. Çok sevgi göstermesini nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam? Günahlara bile bağışlıyor şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına imanın seni kurtardı, esinlikle git dedi. Simon İsa'ya yemeğe çağırdı ve İsa gelip sofraya oturdu. Eğer Simon samimi olsaydı neden kulturunun hoş karşılama geleneklerini gerekli olanı yapmadı? Ayetlerin söylediği gibi Simon İsa'ya ayaklarını için su vermeliydi. İsa'ya öpmeliydi ve başına zeytinyağı sürmeliydi. Ama yapmadı. İsa davetini kabul edip sofraya oturarak Simon'u onurlandırmasına rağmen Simon çok kaba ve aşağılaca bir şekilde davranıyordu. Ama o sırada kente günahkar olarak tanınan bir kadın, yani fuhuş yapan kadın. İsa'nın orada olduğu öğrendi, eve giriyordu. Ama bu kadın bu kimdi? Kesinlikle davetli olmayan. Şüphesiz dışlanmış ve aşağılamış biriydi. Daha önce İsa'nın öğretisini duyan ve İsa günahkarları merhamet ve sevgiyle kabul ettiğini anlayan bir kadındı. Çok çok pahalı, güzel kokulu yağını getirdi İsa'ya sevgi ve minaret göstermek için. O zamanlarda öyle bir parfüm başlık parası için kullanıldı. Ve fiyatı bugünlerde binlerce TL olurdu. Simon'un ihmalkar ve incitici davranışı aksine kadın İsa'nın ayaklarını gözlaşlarıyla ıslatır. Saçlarıyla ayaklarını sildi. Kadın İsa'nın ayaklarını öptü. Ve pahalı, güzel, kokulu yağ üzerine sürdü. Simon'un eksikliklerini fahişe tazmin etmişti. Bu inanılmazdı. O kültürde bir kadın erkeğin önünde saçlarını çözemezdi ve erkeğe dokunamazdı. Ama bu kadın İsa'ya o kadar şükran ve minnet duydu ki utanmayıp herkesin önünde kendini alçalttı. Simon bunu görünce kendi kendine bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunun bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı dedi. Ama Rabbi İsa her şey anlıyor. Hem bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu hem de bu farisinin kim ve ne tür bir adam olduğunu anladı. Bu yüzden İsa cevap olarak vererek benzetmeye anlattı. İki kişi tefeciye borcu vardı. Bugünün parası olarak birini 500 bin lira. Düşünün 500 bin lira, öbürünü 50 bin lira borçlumuş. Mesela Fuat, sen 500 bin lira bana ver çünkü borçlusun. Sen de 50 bin lira. 50 bin lira var mı? Ne yapıyorsun? Tamam. Affedeceğim. Bağışlayacağım. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından sen tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? İsa dedi. Simon söyledi. Sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye cevap verdi. İsa ona doğru söyledin dedi ve kadına bakarak Simon'a davranışına eleştirirken kadının fedakarlığını övdü. Herkes önünde İsa kadına saygı gösterip onu onurlandırıyordu, Simon'u rezil etti. Sonra İsa kadına günahların bağışlandı dedi. Sofrada oturanlar birbirine kim bu adam ki günahlara bile bağışlıyor diye konuşmaya başladı. İsa günahların bağışlandığını ifade ederek kendisini Tanrı'nın oğlunu olduğunu ve Tanrı'yla birlik olduğunu ilan ediyordu. Çünkü sadece Tanrı günahları bağışlayabilir. İsa kadına imanın seni kurtardı, esenlikle git dedi. Bu hikayeyi çok seviyorum. Aslında hikayenin özünde bizim mucizemizdir. Kadın kendisinin günahkar olduğunu biliyordu. Bundan başka İsa'nın kim olduğunu anlamaya başladı ve İsa'ya iman etti. Günah konusunda kadın o kadar borçluydu, asla geri ödeyebileceğini biliyordu. İncil diyor ki, Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Yine de İncil'de, Yuhanna bölümünde başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Bu yüce olan Rabbimizdi. O dünyaya gelip beden alıp aramızda yaşıyordu. Bu yüce olan Rabbimizdi. O dünyaya gelip beden alıp aramızda yaşıyordu. Kendini alçaltı. Çarmı üzerinde ölüme bile boyun eğdi. İsa canını vererek hepimizin günah borçlunun bedelini ödedi. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halka onu kabul etmedi. Bu İsa. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Bu ayetlerde iki grup, iki tür insanlardan bahsediliyor. İsa'ya tanıyıp ona iman edenler ve İsa'ya tanımayıp kabul etmeyenler. Hala sadece iki grup var. Yuhanna 3. bölüm şöyle diyor. İsa'ya iman eden hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulursun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. Hamdolsun, kurtarabildik. Ama ikinci grup da var. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştı. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemişti. Maalesef çok insanlar kurtarıcı ihtiyacı olmadığını zannediyorlar. Çoğu insanlar Ferisiler gibi sevap işleyerek Tanrı'ya hoşnut edip sonsuz yaşama kavuşabileceğini sanıyorlar. Ama yanlış. Hepimiz Tanrı'ya göre kusurluyuz, günahkarız. Benzetme gibi Tanrı'ya borçlarımızı ödeyecek güçte olmazdık ve asla olmazdık. Hatırladın, Fuat beni 500 bin TL borçlu var. O 50 bin TL. Ama Halil, ama ikisini ödelemez. Biz de günahlarımız için ödeyemez. Tefeci gibi Tanrı ölümü ve diriliş sayesinde borcumuzu bağışladı. Tanrı yaptı. Rabbimiz o kadar lütufkar ve şefkatli ki her şey ödedi bizim için. Bizim müjdemiz. Umutsuzken, karanlıkta yaşarken bizi kurtardı. Rabbimiz şimdi bir kaybolanları arayan bir Tanrı'dır. Öyle bir Tanrı. Günahkar kadın bunu anladığında İsa'ya sevgi ve minnet göstermek için en kıymetli şeyini ona getirdi. Başkaları onu eleştirip azarlayacağını bilmesine rağmen İsa'ya sevgisini ve sadakatini yaptıklarıyla ve gözyaşlarıyla gösterdi. İsa'nın söylediği gibi kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştı. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. İsa kadına günahların bağışlandı ve sonra imanın seni kurtardı. Esinlikle git. Kadın İsa'ya iman etti ve kurtarıldı. Günahları bağışlandı ve esenlikle de gönderildi. Matta 5. bölümünde yazıldığı gibi, ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa açıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Kadın öyleydi. Ruta yoksul olduğunu, yani günahlara başlanmasını gerektiğini biliyordu. O da yaslıydı ve yumuşak huludu. Kadın, Ferisiler tarafından hår girl up dishlander halde isanan aruna kendini al chalta gechek ten dorulua achakup susayan al kadan kurtulush mutluluk ve esenlikle ul odul len dirildi injil sördi gibi Pharisee Simon hakinda ne arenabilir ne arenabiliris Simon bu kadan dan da hae timli topluluunda da hae memli ve saiga duyuldu hayatının çok daha fazla imkanları ve fırsatları olmasına rağmen kendinin ruhsal yoksulluğunun farkında olmamıştı. Tanrı'ya kocaman günahların borçlu olduğunun farkında olmadı. Sevap işlemesini güvenmişti. Kendisinin doğruluğu yeterli olduğunun düşünmüştü. İsa'ya layık olmayan bir biçimde davrandı. Kadının davranışına tersine Simon sevgi, saygı ve minnet göstermedi. İsa'nın Simon'u sevdiği için onu eleştirdi. Gerçekler acıdı, arkadaş. Yüzleşmek lazım. Aynı şekilde Tanrı kusurluluğumuzu, günahlarımızı bize göster. Yüzleşmemiz ve bazen tövbe etmemiz gerekiyor. Biz de Simon olmadığı gibi başkalarına aşağılamayalım. Tersine dişlenmiş insanlara hoş karşılayıp kabul edelim. Bugün birkaç şey öğrendik. Bitirmek üzere. Birinci, hepimiz Tanrı'ya göre kusurluyuz, günahkarız. Benzetme gibi Tanrı'ya borçlarımız ödeyecek güçte olmazdık ve asla olamazdık. İkinci, sevap işleyerek Tanrı'ya hoşnut edip sonsuz yaşama kavuşamayacağız. Bu çok önemli çünkü bizim toplumumuz burada ve her yerde öyle düşünüyorlar. Ama olmaz. Üçüncü, Tanrı her birimizi seviyor ve bizi kurtarmak için İsa'yı dünyaya gönderdi. Ve dördüncü, İsa'nın hayatı, ölümü ve dirilişi sayesinde günahlarımız bağışlanabilir. Sevap yok. Sevap için yok. İman yoluyla lütufla kurtulduk. Bu bizim başarımız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Ve en son İsa gibi her insana sevmeliyiz. Hiçbiri aşağılayıp hor görmemeliyiz. Fuhuş yapan kadın bize örnek gösterdi. İsa'ya o kadar şükran ve minnet duydu ki utanmayıp herkesin önünde kendini alçaltı. Ve en kıymetli şeyini ona harcadı. Biz de utanmayalım. İsa'ya her şeyimizi, hayatımızı, gücümüzü, varlığımızı, övgülerimizi harcayıp sunalım İsa'ya. Daha önce bahsettiğim gibi iki tür insan var. İsa'yı tanıyıp ona iman edenler ve İsa'yı tanımayıp kabul etmeyenler. Ama Tanrı bütün insanlara kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. İncil öyle yazıldı. Rabbimiz her kaybolan koyunları arıyor. Kaybolan çocukları arıyor. Eğer bugün İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak henüz kabul etmeseydin, henüz kaybolursan, babamız 이 초반음은 세니 아리오. 세는 군아흘러는 바흘러야작. 사나 사벌읍 아일레시네 카볼 에드잭. 얼리 비리 바사 베베군 이사야 랍 베쿠트라저 올오락 카볼 에메키스테세 토플란트믄 비트린제 어느 도루겔 세는 레 두아 에메키스티오르스. 베심디 두아 자마나 올라작. 베 벤제 아야 칼칼음. 베 이사야 이만 에디오르스 이사야 이슬리오르스 아마 심디 두어 에드렉 엘르미스 데이 올란 헤셰 라베 테슬림 에델림 베 비카츠 다키카 세시스 올알름 베 북 북카드나 두슈는